Ayrım 7. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 63. Hayır, bu kötülüğü Evgenia'ya yapamazdım. Balat'a ulaştığımda güneş birbirinden çirkin binaların işgal ettiği karşı tepeleri boydan boya yakarak ağır ağır batıyordu. Emektar Renault'un burnunu semtimize çevirmeden önce bakışlarım sakince akan Haliç'e kaydı. Kıvrılarak Sütlüce'ye uzanan lacivertli sulara bakarken efsanedeki Io'yu, şu karşıki tepelerin arasında doğurduğu Keroesa'yı, onun oğlu, bu kentin ilk kralı Bizas'ı düşündüm. Gün ışığı ağır ağır kaybolup gölgeler binaların nahoş görüntülerini örterken İstanbul'un ilk efsanesi olan bu mitolojik hikayeye daha çok inanmaya başlamıştım. Tuhaftır, sadece Bizas'ı değil annesi Keroesa'yı, yan komşumuz Nadide Hanım'la oğlu Tunç kadar kendime yakın buluyor, sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyen Yahya Kemal'i şimdi daha iyi anlıyordum. Ve bütün çirkinliğine, kalabalığına, kirliliğine rağmen tıpkı bu büyük şair gibi İstanbul'da doğduğum, İstanbul'da yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu düşünüyor, yüreğimin derinliklerinden gurura benzeyen bir duygunun yükseldiğini hissediyordum. Balat'ın dar sokaklarına girince eve gitmeden önce Tekirdağlı Arif Usta'nın esnaf lokantasına uğradım. Anahtarlarım ondaydı. Aslında bu gece Evgenia'ya çekeceğim ziyafetin gizli kahramanı oydu. Evgenia'ya şöyle meze hazırlarım, böyle sofra kurarım diye atıp tutmama karşın işin gerçeği yemek yapmak konusunda tam bir beceriksizdim. O yüzden bu geceki davette Arif Usta yardım ediyordu bana. Lokantanın kapısından adım atar atmaz her zamanki gibi ciddi bir yüzle karşıladı beni. Buyurun başkomiserim, iyi akşamlar. Bakmayın böyle ciddi durduğuna, aslında cana yakın biridir. Ama nedendir bilinmez, çatık kaşlarının açılması, dilinin çözülmesi için iki tek atması gerekir. Sonra dünyanın en güler yüzlü, en hoş sohbet insanı olur. İyi akşamlar Arif Usta, dedim gülümseyerek. Nasıl, her şey hazır mı? Ağzına henüz rakının damlasını sürmemesine rağmen, iş saatlerinde asla içmez, hayret o da bana gülümsedi. Tamamdır başkomiserim. Yarım saat olmadı sizden çıkalı. İnşallah sizi utandırmayacağız. Misafiriniz kim bilmiyorum ama hayatında görmediği ziyafeti görecek bu akşam. Ondan eminim. Çok sağ ol Arif Usta. Ne demek başkomiserim? Sizin bize onca iyiliğiniz var. Masayı da kurdum. Mezeler, salatalar tabaklarında. Karafaki'de rakı dolu ağzına kadar. Sadece Lagos fırına atılacak. Konuştuğumuz gibi buğulamasını yiyeceksiniz. Tepsi de kendi suyunda pişecek ağır ağır. Aman yarım saatten fazla kalmasın ateşte, mundar olur mübarek. Borcum dedim elimi cebime atarak, ne ödeyeceğiz Arif Usta? Benden olsun. Olmaz, daha önce bu meseleyi konuştuk. Uzanıp dostça omzuna dokundum. Zaten bana büyük bir iyilik yapıyorsun. Zahmetinin karşılığını almazsan rahat edemem. Huyumu bildiğinden daha fazla diretmedi. Nasıl isterseniz başkomiserim. Alırız parasını ama şimdi bilmiyorum ne harcadığımı. Yarın çıkarırım, ödeşiriz nasıl olsa. Bak atlatmaya filan çalışıyorsan. Yok başkomiserim, dedi kasasının çekmecesinden çıkardı evimin anahtarlarını uzatırken. Aklımı peynir ekmekle mi yedim ki sizi atlatmaya çalışayım? Bir küçük rakıyı devirdikten sonraki gibi tatlılaştı yüzü. Yarın alırım valla. Balat'taki bu esnaf lokantasını açmadan önce kum kapıda salaş bir meyhane çalıştırıyormuş Arif Usta. Meyhane küçükmüş, salaşmış ama mezelerine diyecek yokmuş. Çünkü önce Moda'daki Koço'nun yerinde işin sırrını öğrenmeye başlamış. Ardından Beyoğlu'ndaki İmroz'un mutfağında talim terbiyesini almış. Sonra da kum kapıda Kör Agop'un yanında bilgisini görgüsünü arttırarak aranılan bir usta olmuş. Ama o artık başkalarının yanında çalışmaktansa kendi mekanını açmak istemiş. Kumkapı tren istasyonunun çıkışında büyük restoranların tenezzül etmediği küçük bir dükkanı kiralayarak meyhaneye çevirmiş. 3 yıl kadar sürdürmüş işini. Mezeleri, yemekleri kendi eliyle hazırlıyormuş özene bezene ve bunun karşılığını almakta da gecikmemiş. Giderek müşteri sayısı artmış. Hafta arasında bile meyhanede boş masa kalmamaya başlamış. Ama bir gün rakıyı ağzıyla değil de başka bir yeriyle içen 3 yeni yetme meyhanede huzursuzluk çıkarmaya kalkışmışlar. Garsonlar Arif'ten tembihli oldukları için müşteri her zaman haklıdır kuralından hareketle seslerini çıkarmamışlar. Fakat kendilerine ses çıkarılmadığını gören üç zibidi iyice zıvanadan çıkmaya başlamış. Arif Usta olayı yatıştırmak için gençlerin masasına kadar gelmiş. Sakin olmaları için rica etmiş. Belki yatıştırırım umuduyla rakı bile ısmarlamış. Dinleyen kim? Gençlerden biri gözlerinin önünde yan masadaki Alman hanıma elle sarkıntılık etmeye kalkınca artık bu kadarına dayanamayan Arif Usta sağlam bir Osmanlı tokadıyla genci meyhanenin orta yerine yıkıvermiş. Ama öteki iki it durur mu? Anında çullanmışlar üzerine bizimkinin. Bir ara iki çapulcunun arasından sıyrılan Arif Usta masadaki bıçaklardan birini kaptığı gibi süslemeye başlamış üç serseriyi. Eğer garsonlar yetişmeseymiş onları öldürebilirmiş. Sonuç iki serseri kıçından biri de elinden yaralanmış. Mahkemeye gitmişler. Hakim anlayışlı bir adammış. Olayı dinleyince iki ay ceza vermiş. Ceza azmış ama Arif Usta hapiste düşünmüş taşınmış, meyhanecilikten vazgeçmeye karar vermiş. Bu kararı nasıl verdiğini bir akşam mahalleden Berber Ayhan, Muhtar Muhsin ve ben Agora meyhanesinde, o zamanlar henüz bu namlı meyhane kapanmamıştı, içerken anlattı Arif Usta. Ya o gençlerden birini öldürseydim dedi, sanki onlardan birinin canını almış gibi üzüntüyle. Yazık değil mi onlara? Anaları var, babaları var. Ya onlar beni öldürselerdi? Yazık değil mi bana? İki çocuğum var. Daha ilkokula gidiyor biri. Yok, baktım olmayacak. Allah belasını versin dedim. Ben bir daha bu işi yapmam. Değiş o değiş başkomiserim. Bıraktım işte. Şimdi bizim Balat'ta bu küçük esnaf lokantasını çalıştırıyor. Öyle ahım şahım bir para kazanmıyor. Onun deyimiyle medarı maişet motorunu yürütüyor işte. Mutlu mu bilmiyorum ama en azından huzuru var. Arif Usta'yı huzuruyla lokantasında bırakarak çıktım. Arabamın kapısını açıyordum ki elinde bir francalı ile ardımdan yetişti. Bir dakika başkomiserim, bir dakika, ekmeği unutmuşuz, kusura bakma, telaştan. Ekmeği alıp arabayı çalıştırdım. Birkaç dakika sonra zamana inatla direnen cumbalı fakirhanemin önündeydim. Bahtiyar yine bizim kapıyı mesken tutmuştu. Tüylü, iri gövdesini yaymış, günün büyük bölümünde yaptığı gibi yine tatlı tatlı kestiriyordu paspasın üzerinde. Beni görünce sen de nereden çıktın şimdi dercesine tembel tembel esniyerek yattığı yerden kalktı. Arabanın kapısını kapatırken yanıma yaklaştı. Kocaman burnunu uzatarak elimdeki ekmeği kokladı. Zavallıcığın karnı aç olmalıydı. Keşke Arif'ten Bahtiyar içinde birkaç parça kemik alsaydım. Belki yer umuduyla ekmekten iri bir parça koparıp uzattım. Hayret, havada kaptı. Sokak köpeği olmasına rağmen mahallelinin aşırı ilgisinden şımarıp sosyete finoları gibi her yemeği beğenmeyen Bahtiyar anında yalayıp yuttu ekmek parçasını. Allah'tan Evgenia'da ben de fazla ekmek yemezdik. Yani Arif Usta'nın verdiği ekmeğin yarısını sokağımızın bu ekabir köpeğiyle paylaşmakta hiçbir sakınca yoktu. Bahtiyar yana çekilmiş güzelce karnını doyururken ben de kapıyı açıp içeri girdim. Yıllardır bu evde duymadığım çok eski bildik bir koku çarptı burnuma. Yemek kokusu. Kapıyı kapatıp öylece kaldım sofada. Bu evin kapısını açıp içeri girdiğimde bu yemek kokusunu duyduğumda aşina olduğum bir ses gelirdi içeriden. Nevzat, sen misin? Sevgi dolu bir ses. Evinin direği olarak gördüğü kocasının dönüşünü bekleyen bir kadının şefkat yüklü sesi. Karımın hiçbir zaman unutamayacağım sesi. Artık hiçbir zaman duyamayacağım bir ses. Ardından şu köşedeki küçük odadan beni kucaklamak için sevinçle fırlayan iri gözlü, zayıf bir kız çocuğu. Benim kızım Aysun. Boğazıma bir yumruk düğümlendi. Yıllardır bir türlü yakamı bırakmayan o yoğun keder usulca kıpırdandı içimde. Sol tarafımda tam kalbimin üzerinde derin bir sızı hissettim. Başım döndü, düşecek gibi oldum. Sırtımı az önce kapattığım kapıya dayadım. Birden duvardaki resimlerin, sofadaki küf yeşili koltukların, babamın kendi eliyle yaptığı ahşap masanın, yerdeki eski halının renklerinin birbirine karıştığını, görüntülerinin bozulduğunu fark ettim. Ne oluyordu bana? Ağlıyordum, farkına bile varmadan. Kendiliğinden sessizce dökülüyordu gözyaşlarım. Artık kabuk bağladığını düşündüğüm bir yara açılmış, için için kanıyordu. Evet, onları unutamamıştım. Hiçbir zaman da unutamayacaktım. Onlar sadece karımla kızım değildi. Onlar benim için konulmuş bir bombayla öldürülen iki masumdu. Eğer biri ölecekse o ben olmalıydım. Fakat adına kader, rastlantı ya da ne dersek diyelim, o belirlenemez, önceden kestirilemez, denetlenemez olaylar zinciri isteğimize göre sıralanmıyordu işte. Kendimi böyle koyuvermemeliydim. Bunu Evgenya'ya yapamazdım. Hayır, bunu kendime de yapamazdım, yapmamalıydım. Zaten Güzide de, Aysun da istemezdi bunu. İstemez miydi gerçekten, bilmiyorum. Ama kendime bu kadar işkence etmemin bir anlamı yoktu. Gelin görün ki içimi kaplayan bu karamsarlığa, bu insafsız vicdan azabına engel olamıyordum işte. Demek ki Evgenya beni benden daha iyi tanıyordu. Eve gelmek konusunda bu kadar kararsız olmasının, tekrar tekrar sormasının nedeni buydu. Toparlanmalıydım, hem de derhal. Bir saat içinde Evgenya kapıda olurdu. Belimdeki silahı, elimdeki ekmeği girişteki küçük masanın üzerine bırakıp aceleyle alt kattaki banyoya girdim. Güya elimi yüzümü yıkayacak, kendime gelecektim. Güya kararlıydım, yıllardır yakamı bırakmayan bu acıdan kurtulacak, güya bu müzmin ızdıraptan artık sıyrılacaktım. Ama banyoya girip sırı dökülmeye başlayan aynanın lekeli yüzeyinde kendimi görünce bütün kararlılığım, bütün direncim kayboldu. Gözleri çukura kaçmış, omuzları çökmüş, ezik bir adam bakıyordu aynadan bana. Birkaç saat önce Leyla Hanım'a sorular soran, cerrah namığı sıkıştıran, emniyette aslarına emirler yağdıran, kendinden emin, her zaman ölçülü, hiçbir zaman kendini kaybetmeyen polis gitmiş, geçmişini bir türlü unutamayan, müzmin bir kederi mutluluğuna vurulmuş bir zincir gibi, her zaman yüreğinde taşıyan bir adam gelmişti yerine. O kadar zavallı, o kadar acınacak bir hali vardı ki aynadaki adamın, gözlerim yeniden doldu. Yıllardır peşimi bırakmayan bu kadim matem, dizginlerinden tümüyle boşanmış, sadece yüreğimi değil, bütün aklımı, bütün bedenimi ele geçirmeye çalışıyordu. Kendimi bırakırsam dağılacaktım. Kendimi bırakırsam hem Evgenya'ya hem de kendime en büyük kötülüğü yapacaktım. Musluğu açtım, elimi suyun altına soktum. Soğuktu. Soğuk suyu avuçladım, yüzüme çarptım. Sert bir rüzgar gibi kapladı soğuk su, alev alev yanan alnımı. Hoşuma gitti, rahatlar gibi oldum. Tekrar tekrar çarptım suyu yüzüme. Yetmedi, başımı musluğun altına soktum. Hiç kıpırdamadan öylece durdum. Hücrelerime, tenime, ruhuma sinen bu bitmek bilmez acıyı üzerimden silmesi, yüreğimi parçalara bölen bu kadim yası sürükleyip götürmesi için öylece kaldım suyun altında. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Su hiçbir şeyi sürükleyip götürmedi. Kendimi hala berbat hissediyordum. Evgenya beni görse anında anlardı neler olup bittiğini. Yukarı çıktım, kurulandım. Giysilerimi değiştirdim. Buzdolabındaki yedek rakı şişesini çıkardım, bir tek doldurdum. Ayak üzeri kallavi bir yudum aldım. Damarlarıma doğru bir sıcaklık usulca yayılmaya başladı. Şimdi daha iyiydim. Ayaklarımı sürükleyerek salona geçtim. Dışarıda akşam olmuştu. Sokak lambasından yansıyan ışık gölgeli, hoş bir aydınlık oluşturuyordu salonun zeminindeki eski halıda. Lambaları yakmadım. Geniş salonun öteki ucunda, üzerinde Arif Usta'nın büyük bir maharetle hazırladığı mezelerin bulunduğu masaya bile bakmadan pencerenin yanındaki koltuğa çöktüm. Alacakaranlığın içinde ağır ağır rakımı yudumladım. Evet, rakı iyi geliyordu. Her yudumda biraz daha rahatlıyor, kendimi biraz daha iyi hissediyordum. Perdeleri açık penceremden, komşularımın sıvası dökülmüş duvarları, kırmızı kiremitli çatıları, rengini yitirmiş bacaları görünüyordu. Çoğu zaman bu çirkin görüntüye bakmak istemezdim. Tuhaftır. Şimdi lacivertten siyaha dönüşen gökyüzünün altında, görkemden, gösterişten uzak bu yapılara bakmak, onların içinde yaşayan komşularımı, başlarına gelen her türlü derdi, belayı büyük bir tevekkülle karşılayan bu mütevazi insanları düşünmek beni rahatlatıyor. Hayatın o kadar da ciddiye alınacak bir şey olmadığını hatırlatıyordu. Kadehimdeki içkiyi bitirinceye kadar koltuğumda oturup gökyüzüne tümüyle hakim olmaya çalışan karanlığı izledim. Ta ki babadan kalma antika duvar saatinin gongu Evgenya'nın gelmek üzere olduğunu haber verinceye kadar. Artık kendimi toparlamalıydım. Bunu yapamayacaksam bile en azından toparlanmış görünmeliydim. İlk iş olarak perdeleri çektim. Her ne kadar bana iyi gelse de Evgenya'nın pek de güzel olmayan bu manzarayı görmesini istemiyordum. Işığı yakarak masaya yöneldim ve işte o zaman fark ettim Arif Usta'nın marifetlerini. Masayı öyle bir donatmıştı ki, hani bir kuş sütü eksik derler ya, tam öyle. Ne yalan söyleyeyim, eve gelmeden önce Arif Usta, misafiriniz kim bilmiyorum ama hayatında görmediği ziyafeti görecek bu akşam dediğinde abarttığını düşünmüştüm. Şimdi bu kusursuz sofrayla karşılaşınca adama haksızlık ettiğimi anlıyordum. Tabaklardan çatallara, Karafaki'deki rakıdan bardakların altındaki peçetelere kadar her ayrıntıyı düşünmüştü. Bana sadece hazırladığı tepsiyi fırına vermek, tembihlediği gibi lagosu yarım saatten fazla pişirmemek kalıyordu. Arif Usta'ya güzel bir hediye almak farz oldu diye düşünürken çaldı kapıyı. Paniğe, heyecana benzer bir duygu kıpırdandı içimde. Hayır, artık geri dönüş yoktu. Derin bir nefes alıp, "Geliyorum!" diye seslenerek merdivenlere yöneldim. Kapıyı açtığımda bej bir döpiyes, beyaz bir bluzun içinde, yeşil gözlerinde belli belirsiz bir endişe, dudaklarında kararsız bir gülümseme ve kucağında kocaman bir papatya demetiyle Evgenya duruyordu eşiğimde. Sanki az önce yaşadıklarım hiç olmamış gibi abartılı bir gülümsemeyle karşıladım onu. "Merhaba Evgenya, hoş geldin, içeri girsene." Gözlerindeki endişe kayboldu. "Hoş bulduk." Sesi neredeyse sevinçliydi ama içeri girmedi. Bize bakan Bahtiyar'ı gösterdi. "Nevzat, ne şeker şey bu, senin mi?" Hayır, Evgenya numara yapmıyordu. O her zaman benden daha dürüst, daha açık bir insan olmuştu. "Bahtiyar'dan mı söz ediyorsun?" "Bahtiyar mı? Adı da güzelmiş." "Benim sayılır," dedim, karşılama töreninin böyle doğal bir konuşmaya dönüşmesine neden olduğu için Bahtiyar'a binlerce kez teşekkür ederek. Ama bütün mahalleli sahip çıkar ona. Evgenya'nın dudaklarını kucağındaki papatyalar kadar masum bir gülümseme süsledi. Nasıl da sevgiyle bakıyor insana. Döndü, artık içeri girecek sandım. Yapmadı. Sokak lambasının aydınlattığı caddeye bir bakış attı. "Şirin bir mahallen varmış Nevzat," diye mırıldandı içten bir tavırla. "İstanbul'da artık böyle semtler kalmadı." "Güzeldir, insanları da çok iyidir. Komşular günün hangi saati olursa olsun hiç çekinmeden hala birbirlerinin kapısını çalabilirler. Hala birbirlerinden tuz, kahve isteyebilirler." Evimin ahşap kapısından içeri girerken "Kurtuluş da böyleydi," diye yanıtladı. "Fazla değil, 10 sene önce bizim Kurtuluş da böyleydi. Şimdi bırak mahallede yaşayanları, aynı apartmanda oturanlar bile birbirlerini tanımıyor." Sofaya girince eve ilk geldiğimde o derin acının beni yakaladığı aynı yerde durdu. Ciddileşmiş gibiydi. Duygusal bir ifade belirmişti yüzünde. Büyük babamın Heybeli'de bir evi vardı. Orayı hatırladım. Sanki aşina olduğu bir yerdeymiş gibi küf yeşili koltuklara, yerdeki kırmızısı bol kürt halısına, duvardaki eski resimlere baktı bir süre. Aynı burası gibiydi. 2 katlı, kâgir bir bina. Yazları hep oraya giderdik. Gözleri ışıl ışıl bana döndü. "Evin güzelmiş Nevzat, tam sana yakışan bir yer." "Aslında sen geldin, şimdi daha güzel oldu," demem gerekiyordu, söyleyemedim. "Teşekkür ederim," demekle yetindim. Yumuşacık koluma dokundu. "Asıl ben teşekkür ederim çağırdığın için. Hadi gel yukarı çıkalım. Şu sofrayı bir gör bakalım, beğenecek misin mezeleri?" "Bakalım," dedi o tatlı gülümsemesini yeniden dudaklarına yerleştirirken. "Buradan mı çıkıyoruz?" "Evet, böyle buyurun. Masamız yukarıda sizi bekliyor." Daha ilk adımda basamaklar gıcırdamaya başladı. Evgenya çekinir gibi oldu. "Korkma," dedim esprili adam rolüne kendimi iyice kaptırarak. "Basamaklar sana hoş geldin diyor." O her zamanki uyumlu haliyle hemen girdi havaya. "Öyle mi? Hoş bulduk. Demek bu evde eşyalar da konuşuyor." Başlattığım espriyi sürdürüyordu. Ama bilmiyordu ki bu evde eşyalar gerçekten de konuşurdu. Karımla kızımın ölümünden sonra ben ilk olarak bu evdeki eşyalara dökmüştüm içimi. Derdimi, acımı, öfkemi ilk kez onlarla paylaşmıştım. Bir tek onlar dinlemişti beni hiç ses çıkarmadan. Bir tek onlar ortak olmuştu çaresizliğime. O ağır, karanlık günler boyunca bu basamakların, ahşap pencerelerin, nakışlı perdelerin, aynalı konsolun, duvardaki antika saatin, koltukların, yerdeki halıların, küçük kitaplığın, saksıdaki çiçeklerin, yani bu evi ev yapan ne varsa hepsinin benimle birlikte kahrolduğunu, benimle aynı öfkeyi duyduğunu, benimle birlikte ağladığını hissetmiştim. Ve o büyük acıya, o ağır suçluluk duygusuna dayanabildimse biraz da bu eşyaların, bu evin sayesindedir. Ama elbette bunları söyleyemezdim Evgenia'ya. Evet diye konuyu geçiştirmeye çalıştım. Mesela bu merdiven, bakma sana hoş geldin dediğine, aslında biraz mızmızdır. Basamaklarına ayağını koyar koymaz başlar şikayete. Elimle yukarıdaki avizeyi gösterdim. Ama bu yeşil etekli Işık Hanım hiç naz etmez. Düğmesine dokunur dokunmaz gülümser insana. Ya bu resim? Yan duvardaki resmi gösteriyordu. Kızımın ortaokullar arasında düzenlenen yarışmada ikincilik kazandığı Haliç'teki Kayıklar adlı sulu boya tablosunu. Hemen yanıt veremedim. O resim diye toparlamaya çalıştım. O resim dünyanın sadece bu evden ibaret olmadığını söyler. Daha ağzımdan sözcükler dökülürken vicdan azabına benzer bir duygu kemirmeye başlamıştı yüreğimi. Ama aynı zamanda bu evinde dünyanın bir parçası olduğunu unutmamamı hatırlatır. Sesimin titreyişinden bir şeylerin ters gittiğini sezinleyen Evgenia şöyle bir süzdü beni. Gülümsemesi ağır ağır söndü. Yüzü gölgelendi. Ama hala gözleri üzerimdeydi. Şimdi bu resmi kim yaptı diye soracak sandım. Sormadı. Her zaman sorunların üzerine giden Evgenia bu kez tıpkı benim gibi duygularını gizlemeyi seçti. Felsefeye meraklı bir resimmiş dedi bakışlarını kaçırarak. Hep böyle bilgece sözler mi söyler? Onun da sesi benimki gibi titremeye başlamıştı. Ama fark etmemiş gibi davrandım. Evet, evin filozofu da bu resimdir. Öteki eşyalarda arada bir felsefe yaparlar. Ama bilgelikte hiçbiri eline su dökemez bunun. Konuşmamızın arkası gelmedi. Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, söyleyecek uygun sözcüğü bulamıyordum. Evgenia'nın da benden farkı yoktu. Güya gülümseyerek etrafa bakınıyordu. Oysa iyi biliyordum ki içinde fırtınalar kopuyordu. Merdivenin son basamağına çıkıncaya kadar sürdü bu halimiz. Tıpkı alt kattaki gibi aynı zamanda salon olarak kullandığım geniş sofaya çıkınca hayret diyerek o gerilimli suskunluğuna son verdi. Burası da aynı büyük babamın adadaki evi gibi. Yeteneksiz bir tiyatro oyuncusunun yapay heyecanıyla bana döndü. İkisini de aynı adam yapmış olmasın? Olabilir diye söylendim sanki bu evi ilk kez görüyormuşçasına aptal aptal etrafa bakınarak. Olabilir, neden olmasın? Hatırlamaya çalışır gibi bir süre merdivenin başında durdum. Bu bina 70 yıllık filan olmalı. Adadaki ev de öyleydi diyerek belki saçma ama ikimize de iyi gelen bu anlamsız konuşmayı sürdürdü. 60 ya da 70 yıllık. Burayı kimin yaptığını biliyor musun? Soruyu önemsemiş gibi üzgün bir tavırla yanıtladım. Ne yazık ki bilmiyorum. Rahmetli babam bilirdi. Keşke sormuş olsaydım. Sen adadaki evi yapan kişiyi biliyor musun? Dünyanın en önemli sorusunu yanıtlıyormuş gibi büyük bir ciddiyetle adını bilmiyorum dedi Evgenia alt dudağını sarkıtarak. Ama büyük babamın arkadaşıymış. Esmer, iri yapılı bir Ermeniymiş. Büyük babam çok inatçı olduğunu söylerdi. Sıkı da pazarlıkçıymış. Arkadaşı olmasına rağmen söylediği fiyattan kuruş aşağı inmemiş. Usulca başımı salladım. Kim bilir, belki de aynı adamdır. Kim bilir diyerek pencereye yöneldi. Papatyalar hala kucağındaydı. Almak için uzanacağım sırada sordu. Manzara nasıl? 7. ayrımın sonu. Sayfa 73.